Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetülül müttakîn. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve ehli beytihi ecmain. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun kıymetli dinleyenlerim. Dikkat ettiyseniz bugün programa başlarken her zaman söylemediğim bir cümle daha ilave ettik. Aslında bu da sünnet olan bir duadır. Vel akıbetü lil müttakîn. Ya ne duadır bu? Bu nasıl bir hitaptır? Malum bu ayet lafzıdır. Metin ayettir. Fakat dua mahiyetinde çokça duymuşsunuzdur. Vel akıbetü lil müttakîn. Samimi söylüyorum. Böyle cümleleri uzatmak, edebiyat parçalamak, lügat parçalamak falan için değil. Hakkıyla, hakikaten konuşmak adına. Sadece vel akıbetü lil müttakîni konuşsak, bir kere şöyle kafadan 50-60 tane Evliyaullah'ın nutku olarak değerlendirebileceğimiz metin var. Sadece bunu doğrudan anlatan. Mesela canu dilde hane kıldın akıbet, sen beni divane kıldın akıbet, dane iken bağı bostan eyledin, daneyi 100 tane kıldın akıbet diye Hazreti İbrahim Hakkı Erzurumi'nin müthiş böyle makamı da çok güzeldir. Aslında şimdi de okunur. Hani yol yapmak için söylemiyorum. Okunur. Neden? Çünkü makamı Hüseyin'idir bunun. Bugün de bir 10 Muharrem'dir. 10 Muharrem'in günüdür. 10 Muharrem gününde Hüseyin'i makamında söylemeyeceksin de ne söyleyeceksin? Canu dilde hane kıldın akıbet, canu dilde hane kıldın akıbet, sen beni divane kıldın akıbet diye okunan güzel bir Hüseyin'i beste vardır. Hüseyin'i namesiyle aman aman edermiş eskiden aşıklar. Vel akıbetü lil müttakîn. Bu işin sonu ne olacak? Sonumuz nasıl bitecek? İşin neticesini alamıyorum. Şu işi bir halletsem, bir düzelse, bir düzen oturtsam, yani hayatımda rahat olsam, şunu yapsam, bunu yapsam, şu sıkıntıdan kurtulsam, şu dileklerime, şu emellerime ulaşsam, şu elemlerimden kurtulsam. Öyle ya, hayat dediğin şey, bizim daha doğrusu hayat olarak gördüğümüz şey, elemle emel arasında gidip gelişler. Biz bunu akıbet, netice olarak bunu görüyoruz. Halbuki Allah Teala, hayır, neticeler sizin koyduğunuz hedeflerin, sizin belirlediğiniz çizgilerin, sizin belirlediğiniz efendim gerçekleşen ideallerin vesairesinin mecmuuna denmez. Akıbet müttakilerindir. Öyle bir son, öyle bir buluşma, öyle bir akabinde yaptığınız işin neticesine erme vardır ki, netice diye müttakilerin erdiğine denir dercesine bir hitaptır. Bugün Aşura'dır. Bugün 10 Muharrem'dir. İşte Hazreti Adem Safiyullah'tan iki cihan serveri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar cümle enbiyanın sıkıntılarından kurtuluşları olarak biliriz. Aslında biz bunu çok anlamayız. He, onu da söyleyeyim. Ya hocam senin de yani böyle konuşuyorsun. Yani böyle üst tabakadan iyice bizi böyle hiç bilmiyor cahil yerine koyuyorsun diyenler var. Yok be kardeşim. İş öyle değil. Bendeniz hakikaten bu işin cahillerine hitap ediyorum. Sana konuşmuyorum, size anlatmıyorum ki. Benim gibi olanlarla dertleşiyorum. Empati kurmaya çalışıyorum. Halimi arz ediyorum. Biz anlamıyoruz aslında meseleyi. Sıkıntılardan kurtuldular. Kimler bunlar? Memurlar mı, işçiler mi? Kim? Efendim, kadroluya geçiş yapamayan memurlar mı? Taşeron olarak çalışanlar falan. Ya bu sıkıntı dediğin nedir ki? Biz derdimizi anlayamadık ki dermanımızı bile. Peygamberler sıkıntıdan kurtulmuş. Peygamberlerin sıkıntısı neydi? Canım belli işte. Bak, tufanda geminin ortasında, bir denizin ortasında kalmışlar. Bu bir sıkıntı. Sen onu sıkıntı zannediyorsun. Sıkıntı öyle değil. Sen onu dışarıdan baktığında hüzünlenecek şey, ıssız, geniş bir denizde, bir ummanda tek başına kara görmeden yaşayan bir insanın sıkıntısı olarak görüyorsun. Balığın karnındaki Yunus aleyhisselam işte o gün kurtulmuş. Neden kurtulmuş abi? Nereden kurtulmuş? Balığın karnından çıkmış. Oh be, rahatladık. Ne gün bugün? Rahatladığım günü kaydedeyim. O Muharrem miymiş o? Öyle mi anlıyoruz biz bunu? Neden biz böyle bu kadar sati anlamaya başlıyoruz ki bu işi? Ondan sonra da o Muharrem'i farklı değerlendirenlere başlıyoruz hakaretler etmeye. Anladığını söyleyenler ne anlıyor Allah'ınızı severseniz? Gelin bunu bir konuşalım. Balığın karnından çıkmasına mı sevinmiş? Havvasına kavuştu diye mi Adem aleyhisselam? O Muharrem ne güzel bir gün, kavuştum Havva'ya mı demiş? Mesele bu muymuş? Mesele şu kıymetli dostlar. Nuh aleyhisselam karaya çıktı. Kurtuldular. Yaşasın kurtuluş. İşte o Muharrem. Karaya çıktık, kurtulduk. İşte sen ben böyle anlıyoruz. Bizim hayatımızın emel ve elem arasında geçen hayatımız, peygamberlerin hayatını da böyle anlamaya bizi mecbur ediyor. Ne olacakmış böyle anlamaktan? Bak işte böyle oluyor. Kaynakları da kirletiyoruz. Nuh aleyhisselamın karaya çıkmasından değil sevinci, ümmeti üzerindeki gadabın teskin olup rahmetin başlangıcı olduğundan dolayı sevinç duyuyor. Havva validemize kavuşması, Havva validemizi özlediği, yanıp tutuştuğu için değil Adem aleyhisselam. Allah'ın kendisine verdiği nimetin tekrar iadesi, Allah Teala'nın ona merhamet ettiğini, kullukla alakalı problemin hallolduğunu gösteriyor. Güzel kardeşim, balığın karnında sıkıştığından değil, balığın karnında vallahi de billahi de mutludur diye yemin etsem kefaret icap etmez. Yunus aleyhisselama umman da bir, balığın karnı da bir, cennet de bir, hangi durumda olursa olsun. İşte Mesnevi'de yazıyor, sormuşlar bir aşığa, daha doğrusu sevgili maşukunu aşığına sormuş, bu kadar yer gezdin dünyada, en güzel yer neresi? Hangi şehir güzel? Söyle bakalım diye sormuş. Aşık ne cevap vermiş sevgilisine? Sevgilimin bulunduğu şehir en güzeli demiş. Balığın karnında Yunus'u acıyorsun sen değil mi? Balık kustuğu zaman, Yunus da dışarı çıktığında şöyle bir gerildi. Kafana göre nasıl kuruyorsan hayalini. Hani biraz empati ancak bu kadar yapabiliyorum, kusura bakma. Sonra bu 10 Muharrem'miş. Kardeşim, tövbesinin kabul olup La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin itirafının Allah tarafından kabul olduğunun zahirde görünmesi, tecellisidir 10 Muharrem. Yoksa karaya çıktılar, bayram ettiler. Ne denizde, denizde şey çok mu sıkıntı vardı? Allah'la beraberdi. Ama umumi gadab-ı ilahi, helak edilişin artık yerini rahmet mevsiminin almasıdır o Muharrem. Sen şimdi o Muharrem'de başlıyorsun tesbih çekmeye. Ne yapıyorsun? Bak ben sana söyleyeyim. Borçlarımız var. Hadi bakalım asılalım şu duaya. Bütün peygamberlerin hepsi kurtuluşa ermiş. Borcumdan kurtulayım ya Rabbi. Hani böyle bir klasik dua etme tarzı vardır ya. Şunu eyle ya Rabbi falan. Böyle bir tonda, belli bir makamda ne hikmetse dua edilir. Sanki öyle lazımmış gibi, haddimi aşmayayım neyse. Şimdi bu nesil ailesi moral efendim falan deyince biraz böyle daha edepli, biraz edepli oturmak lazım. Şimdi kendi ayarlarımı bırakayım da buranın ayarlarına göre biraz da konuşayım. Siz seçkin kıymetli dinleyenlerimizin efendim edep ölçülerini zorlamayalım. Fakat ne yapıyoruz? Şu sıkıntım var, şu hastalığım var. Eyüp bundan kurtulmuş da bayram etmiş o Muharrem'de. Nereye bayram etmiş? Hastalıktan iyileşmiş. Heh, tamam işte eski kuvvetim yerine geldi demiş, o Muharrem demiş, öyle mi? Hayır. Eyüp aleyhisselam kendisine gönderilen o imtihanı geçtiğinin müjdesini bu fiili zahiri düzelmeden fark ettiği için Allah'a hamd makamında ayrıca hamd etmiş. Ama biz öyle değil. Çocuğum imtihana geçsin, işte bilmem ne hastaneden kurtulsun, kocamın bilmem nesi eve dönsün, aramızdaki küslük gitsin, maddi durumumuz düzelsin, başla bakalım siparişe. 10 Muharrem'de hadi bakalım kurtuluşa erelim. Ne derdin vardı senin? Derdin neydi? Derdin dünyalık. Ve insaf etmek lazım güzel kardeşim. Bunca enbiyayı, bunca evliyayı, şühedayı, Kerbela'yı, Cenab-ı Hüseyin efendilerimizi hepsini şöyle bir nazarla bak bakalım. Hangi sıkıntıdan kurtulmanın müjdesini 10 Muharrem'de almışlar? Onlar imtihanlarından geçip Allah'a kulluk noktasında müjdeyi aldıkları için onlar için Aşura olmuş. Onların sıkıntı dediği şey Allah Teala ile aralarına giren perdeler. Eğer sen ille de 10 Muharrem'de bir şeyden kurtulmak için duaya niyet ettiysen, sevinçlerin, hüzünlerin, elemlerin ve emellerin seni Allah'a kulluk etmede perde oluşunda kurtulmayı dile de bunun müjdesini almak için dua et. Eğer ille de Aşure'nin hikmetini merak ediyorsan. Sıkıntılarından kurtulmak. Kocam eve dönsün. Filanca içkiyi bıraksın. Falanca böyle olsun. Senin Allah'la derdin var. Kaç kişi 10 Muharrem'i şu niyetle kutlamaya çalışıyor? Ya Rabbi, benim senin kulun olduğumu biliyorum. Fakat şu namazımı dosdoğru kılamıyorum. Şu ibadeti yapamıyorum. İnsanlığa karşı içimde şu muhabbeti hissedemiyorum. Efendimiz'i senelerdir okuyorum, kitapları okuyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Şemme-i Muhammedi'yi duyamıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakınlığımı hissedemiyorum. Ne olur ya Rabbi, beni bu 10 Muharrem günü, bu Muharrem ayında kendisine hürmet edilmesi adından belli ki Muharrem. Muharrem, hürmete layık, hem haram ayı hem hürmet ayında sen beni artık kurtuluşa erdir. Ömrüm böyle mi geçecek? Böyle mi nihayet bulacak? Benim türlü türlü zevklerimle 3 sene sonra böyle olsa, 6 ay sonra şöyle olsa diye koyduğum takvimlerin hepsi tamam oldu ama gönlümdeki sana kulluk safhası hala bütün kalbimi, sadrımı, ruh halimi hepsini kaplayacak bir noktaya gelmedi. Şeksiz şüphesiz güzel bir imanın lezzetini dimağımda ve kalbimde hissedemeden yaşadım. Nasıl olacak benim akıbetim? Akıbet müttakilerindir diyorsun. Ben bu müttakilerden nasıl olacağım? Müttaki yaptığı işi hakka uygun mu değil mi diye tartan ve bunun hesabından korkan adama denir. Akıbet müttakilerindir diyorsun. Bunca enbiyanı göndermişsin 10 Muharrem'de, hepsi bu akıbet müttakilerindir şerefine mazhar olarak kurtuluşa ermişler, imtihanlarını bir bir vermişler. Ben neyle bile, neyin nesiyle, hangi safhada, niçin imtihan olduğumu bile anlamayacak kadar gafilim. Bana bu günleri gafletimden ikaz olmak için bir kurtuluş eyle ya Rabbi diyen adama, al sana Aşura. Al sana Aşura. Bunu gözümüze en somut şekilde böyle gösteren, orta yerden gözümüze hitap eden, ibret nazarımıza veren Cenab-ı Hüseyin Efendimizin de Kerbela'da şehit olmasıdır. Bak dünya hırslarıyla biz neler yapmışız? Ne yapmışız hocam? Ya hocam bizim bir şey yaptığımız yok. Tarihte olmuş bitmiş. Yezid'i sen dışarıda mı zannediyorsun? Yezid dışarıda mı zannediyorsun? Allah Teala bak geçen 3 haftadır anlatıyoruz. Firavun'la Musa kıssasını. Biliyorum. Dinledin, kapattın. Hiç itibar bile etmedin. Ya bunlar tasavvufçudur. Allah hidayet etsin dedin. şundan da anlamaz, bundan da anlamaz. İşte böyle bir çeşni olsun diye radyoda konuşuyor diye dinledim belki. Öyle görüyorsun. Hadi öyle gör. Ama şunu unutma. İnsan ibret almak istediğinde kafirin sözünden bile ibret alabilir. Bana, bize, başkasına ne söylediğin çok önemli değil. Hele şahsen söylüyorum, fakir için hiç önemli değil. Ama hani bizim daha evvel söylediğim Anadolu'da, Erzincan'da anlatılan bir hikaye vardır. Adam ciğeri götürürken şu taşın üzerine koymuş, nalinlerinin bağını bağlarken karganın biri almış, ciğeri kapmış, havalanmış götürüyor. Arkasından seslenmiş. Karga demiş, ben o ciğerde değilim. Sen o huyda kalırsın. Ben o ciğerde değilim, ben alırım, ne olacak ki? Ciğer eskiden çokça bulunan, hatta hediye edilen bir şeymiş yani. Kesim yapıldığında ciğeri verilirmiş. Ben o ciğerde değilim, sen o huyda kalırsın. Yaptığın iş mi yani? Dercesine. Bendenizde bazen böyle konuşuyorlar, hiç yani. Ben o ciğerde değilim, sen o huyda kalırsın. Ciğer derken aklıma ciğer kıssasının gelmesi, gıybetin ölü kardeşinin etini yemekten farksız oluşuyla elbette alakası var. Yani bunu da öyle laf olsun diye şakkadanak hemen söylemedik. Konuyla ilintili, yeni tabirle. Şimdi şunu söylüyorum. 3 haftadır Firavun'la Musa'nın kıssasını Mesnevi'den işliyoruz. Anlata anlata bir hal olduk. Dedik ki Firavun'u dışarıda arama. Tarihteki vakayı niye Allah Teala bu kadar tekrar tekrar anlatsın biz? İbret alalım diye efendim. Ya Allah'ını seversen ya, ibret alınacak bir sürü tarihi vaka var. Firavun sende, Musa da sende. Firavun gibi olan nefsin var. Ruhun Musa gibi, Allah'ın kelamına ve yoluna gitmek isteyen, gayret eden, Kur'an'a dayanarak asasıyla, Asayı Musa diye ne kadar güzel Bediüzzaman Hazretlerinin eseri. Bendeniz üstadın eserlerini de hakkıyla okuyan çok az kişiye tevafuk ettim. Bir üstadın talebelerinden bir zat vardı. İşte Allah Teala başımızdan eksik etmesin, Mehmet Fırıncı abimiz. Kendisi o mananın zevkinde, bazen radyoda da sohbetten dinliyorum da, o böyle görünen yüzün ardındaki mananın zevkiyle meşgul oluyor. Allah üstadın bu cilvelerini anlattığı bu güzelliklerin arkasındaki muhabbeti anlamayı nasip eylesin. Biz hala metni çözmeye çalışıyoruz. Metni de çözenin ellerinden ayaklarından öperiz ya, o da ayrı bir mesele. Şimdi gelelim şu ilk bölümün sonuna doğru. Sizlere şunu hatırlatalım. Biz Firavun'u dışarıda arıyoruz. Allah Teala bize tarih öğretmek için Kur'an-ı Kerim'i indirmedi. Kur'an-ı Kerim'in ayet olduğunda, kelamullah olduğunda daha Firavun ortada yoktu. İlle bir Firavun gelecekti. O Firavunluğu tercih eden birisi oldu, adı da Firavun. İsim vermiyor dikkat ederseniz ayeti kerimede. Firavunluk yapan o ailenin hepsine deniyor. O olmasaydı başkası yapacaktı. Musa'sını seçmişti. Ruhlar da seçilmiştir. Ama bak, nefsin küfrü, nefsin günahı, nefsin zulmeti seçilmemiştir. Günahlar seçilmiştir. Nefsini oraya taşıdığında olur sana Yezid, olur sana Firavun, olur sana Ebu Cehil, Nemrut, Karun, neyse, hepsine bürünebilir. Bunların tek tek anlatılması, hatta şeytanın secde etmeyişini nazarımıza veren Hazreti Allah, hep büyük günahlarla başka başka yerlerde, bir yerde haset, bir yerde kibir, bir yerde ucub, bir yerde gadab, bir yerde yalan, kötü sıfatlarla beraber şeytanın durumunu anlatır. Yani uzakta değil. Sen bunları tarihte yaşanmış hadise zannetme. Yezid de sende, nefsin içeride çöreklenmiş. Ne yapıyor Yezid? Sende o Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin parçası olan, o ruhundaki o izzeti, şerefi, o Hüseyin'i, o Hüseyin, o güzellik parçasını, ondan olan Hasen'i, Hüseyin'i, hüsnü ahlakı, katletmek üzere bekliyor. O Muharrem'i böyle böyle değerlendir. Kırbaçlarla, binlenmelerle kendine vurarak ruhunun anlayabileceği şeyi cesedine anlatmaya kalkma. En önce ruhun anlasın, öyle kolay yollara sapma. Ersen nefsinin önüne geç, ruhunu onun önüne geçir, imanla yürü. Al sana Hüseyin'i meşrep olmak deriz. İlk bölümü de böylece sırlarız. Sonra da Mesnevi'ye bakarız inşallah. Hadi bakalım. Aşureniz, Aşe Nuranız, yani nur üzere yaşamanız mübarek olsun diyelim. İlk bölüm böyle sırlansın. Bekliyorum efendim.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde sizlerle beraberiz. Şöyle aralarda tabii biraz insan düşünüyor, neyi söylesem neyi söylemesem. Ekseriye bendeniz programlarda neyi söyleyeceğimi değil, neyi söylemeyeceğimi ayıklarım. Gerçekten yani buna inanmanızı istirham ediyorum. Yani şunlar söylenmesin, mevzu ortada şeklinde. Hani derler ya, heykeltıraş işte taşı işlemiş, bir silüet ortaya çıkartmış. Demişler ki ne güzel heykel yaptın, demiş ben heykel yapmadım, fazlalıkları aldım hikayesi vardır ya, herkes bilir bunu. Yani bu arada böyle biraz espriyle, hani belki ilk bölümde biraz gerilmiş olabilirsiniz, bendeniz şöyle biraz latifeyle bir 10 Muharrem'e de şöyle bir temas edeyim. O Muharrem önemli bir gündür. Muharrem, hürmet edilmesi gereken bu ayın en önemli zirvesidir. Hani nasıl ki Ramazan ayında Kadir Gecesi işin zirvesidir, Muharrem ayının da zirvesi elbet 10 Muharrem'dir. İşte bugün Cuma'ya denk gelmesi, daha doğrusu tevafuk eylemesi ayrıca bir güzelliği var. Neden? Biliyorsunuz kıymetli dostlar, en makbul, en güzel namaz, beş vakit namaz içerisinde hangisidir? Duyamadım. Duyamam zaten, latife yapıyorum. İkindidir. İkindi namazını Efendimiz hususi tavsiye ediyor. Sabah namazında maddi rızıklar dağıtılır. İkindi namazında ise manevi rızık taksimatı yapılır. Hadis-i şerifle sabittir ki ikindi namazını kılmayan bir adamın o gün yaptığı bütün hayırlar silinir. Hatta bazı alimler oradaki ameller silinir tabirini ondan evvelki bütün amellere teşmil kılmışlardır. Öyle ikindi namazı çok mühim bir namaz. Bir arkadaş gelmişti, sabah namaza nasıl kalkılır diye kitap yazmıştı bir abimiz. Namaz gönüllüsü, çok da severim, hürmetlerimi arz ederim kendisine. Bir arkadaş bana geldi, dedi ki hocam, dedi, öğle namazı nasıl kılınır, ikindi namazı nasıl kılınır diye yazmak lazım dedi. Çünkü harada gürede bu namazlar yok işti yok meşguliyetti derken gösterilmesi gereken ehemmiyetten uzak bir şekilde ya eda ediliyor, daha doğrusu edilemiyor, veya hiç kılınmıyor maalesef. Şimdilerde moda oldu, akşama kaza ediyorum şeklinde. Bu kaza meselesini birkaç kere anlattığım için tekrar girmiyorum. Arşiv programlarından bakarsınız. Fakat bir istisnası var. Cuma sabahları, Cuma'nın sabah namazı için diyorlar ki hafta içerisindeki en faziletli şeydir, namazdır. Efendim ama olur mu? Cuma namazı çok faziletli. Ona da cevap veriyor alimler. Cuma sabah namazı kılmayanın öğlen cuma namazı kılmasındaki sakatlığa da dikkat çekiyorlar. Bu kadar söyleyeyim. Yani cumanın sabahını kılmayan kişinin cumayı zedelemekle alakalı ciddi tetkikat yazılmış olan eserlerde tahkikat vardır. Lütfen oraya müracaat ediniz. Fakat şimdi sözü böyle tersten, hani kulağa tersten göstermek gibi oldu, yolu uzatarak şunu anlatmak için sözü uzattım. Cuma'nın bir başka fazileti ise, Cuma günü normalde gün, biliyorsunuz hicri takvimde bakıldığında ikindiden sonra başlar, gecesi girer ikindiden sonra ve ertesi günün ikindisine kadar da 24 saatte gün tamamlanmış olur. Mesela İşte biz bunu Kurban Bayramı'nda çok net olarak görebiliyoruz. Veya Kadir Gecesi diyoruz. İşte gece diyoruz. Hep gece evvel gelir. Fakat gece akşam namazıyla girmez. İkindi namazından sonra o bizim mesela 10 Muharrem'in gecesi ne zaman girdi? 10 Muharrem'in akşamı ne zaman girdi? Dün akşamdı. İkindi namazından sonra 10 Muharrem'in akşamı girdi. Peki gündüz olduğunda şimdi ne yapıyoruz biz? 10 Muharrem'in gününü yaşıyoruz. Peki ne zamana kadar sürecek bu? İkindiye kadar sürecek. İkinden sonra da tamam olacak. Fakat cuma gününün bir bereketi var. Akşama kadar devam ediyor cumanın bereketi. O sebepten bugün iki ayrı güzelliği beraber yaşıyoruz. Hem cuma günü var, hem de bir de 10 Muharrem'in cuma olması hasebiyle, gününün cumaya tevafuk etmesi ve takdir edilmesi hasebiyle akşama kadar bu faziletler devam etmiş olacak. Ne kadar güzel değil mi? Evet, bunu hatırlatmış oluyoruz. Ha bu arada, bu işin ruhuna uygun şekilde hürmet etmek hürmettir. Ben sana çok hürmet ediyorum. Ne bileyim, işte seni bizim özel suyumuzda başından aşağı bir su döküyorum dediğin, bu hürmet değil. Yani hürmet, her kişinin, her makamın durumuna göre hürmet vardır. Bir çocuğa hürmet etmek, çocuk konuşurken makul meşru isteklerini sana anlatırken onu dinlemektir. Bir büyüğe hürmetin, bir makam sahibi insanın, bir alimin, hepsinin kendine göre bir hürmet şekli vardır. Arz edebiliyor muyum? Hepsinin bir hürmeti vardır. Makamına, durumuna, konumuna göre. Bu günlerin de kıymeti, Efendimiz bu günlere nasıl tazim ettiyse, nasıl hürmet gösterdiyse öyle hürmet gösterilir. Biz çok hürmet ediyoruz bugüne. O yüzden şunları yapıyoruz. Kardeşim ama bunlar İslam'da yok. Ama efendim İslam öyle geniş bir mozaik ki, mozaik falan diyorsun. Şimdi mesela geçen bundan 5-6 ay evvel televizyonda bu böyle çok az dinleyicisi, seyircisi olan bazı kanallar var. Onlarda da ne olup bitiyor böyle bakarım bazen. Bilhassa böyle illegal ürünlerin falan pazarlandığı kanallar konumundadır. Veya çok abuk sabuk şeyler konuşulur. Orada adamın biri abuk sabuk bir söz söyledi. Hem Ehl-i Beyt'ten bahsediyor, hem Hazreti Ali'den bahsediyor, hem Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendilerimizden bahsediyor, hem de özür dileyerek söylüyorum ama bunları konuşmamız lazım. Çünkü insanlar bunları televizyonlarda ve radyolarda yaptığında biz buna kayıtsız kalamayız. Biz de burada radyoda konuşuyoruz. Biz buna bir cevap vermek mecburiyetindeyiz. Bu toplumsal bir sorumluluk. Yani ben Deniz bunu mesela bir Allah'ın kulunla konuşmadım. Birebir konuşmalarında hiç böyle konuşmadım. Bunu madem ki bu melaneti radyoda televizyonda yaptılar, onlara radyodan ve televizyondan cevap vermek lazım. Böyle iki kişiyle çay sohbetinde konuşulacak mevzular değil. Neyse, Hazreti Ali Efendimiz'den, Ehl-i Beyt'ten bahsetti. Ondan sonra Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'den, Alevilik'ten bahsetti. Getirdi sözü komünizm ve sosyalizme. Sosyalist görüş ve komünist ruh falan filan gibi geldi, mevzuyu oraya bağladı. Yani hakikaten daha yaşasak ne abuk sabuk şeyler göreceğiz. Ne acayip. Sen diyorsun ki iki başlı koyun çıkmış, altı bacaklı sıpa doğmuş. Yahu onlar bir şey mi kardeşim? Adamın söylediği söze bak ya. Sosyalizm bu şuna benziyor arkadaşlar. Yani Jules Caesar Maliki mezhebindendi demek ki bir laf bu. İşte Büyük İskender Hanefi mezhebindendi demek ki bu abuk sabuk bir laf bu. Veya Kleopatra komünisti. Ya sen neyle neyi kıyaslıyorsun? Bir kere sen Ehl-i Beyt'ten bahsediyorsan, ya en önce bir şöyle bir abdestini al sen ya. Ehl-i Beyt'e şöyle bir bak. Ehl-i Beyt'te düşmanlık yoktu. Ehl-i Beyt mürüvvet ehliydi. Ehl-i Beyt kanaat önderiydi. Resulullah'ın ahlakı nasıldı diye merak edenler Ehl-i Beyt'e baksın. Sen kalk Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ciğer paresini, ehli cennetin gençleri olan arşın çifte küpelerini, Fatma ananın kuzularını, ondan sonra kalk yok sosyalizmle, yok komünizmle, yok halkçı hareketle falan bağdaştırmaya kalk. Yani aynen bak söylediğim gibi he. Yani Jules Caesar Maliki mezhebinden de Hanbeliydi demek gibi abuk sabuk bir laf bu yani. Ya bunu neresini düzelteceksin? Kıymetli dostlar, bunların Ehl-i Beyt'in vesairesinin şusunu busunla falan ilgisi yok. Bu bunların bir kere bunu çok iyi anlamak lazım. Defaatle söylüyorum. Bir, ibadet ve taatlarında o kadar dikkatlilerdi ki bir vakit namazlarının kazaya kaldığı vaki değildir. Onu geç. O zaten bizim orta halli bir mümin de yapar diyeceksin. İmam Zeynel Abidin olarak bilinen zat, Zeynül Abidin denilmesi, ibadet edenlerin ziyneti lakabını almasındaki sebep nedir biliyor musunuz? Her gece 300 rekat teheccüd namazı kılarmış. Siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz kimini anlatıyorsunuz siz? Aynı melanet işte bak Kanuni Sultan Süleyman dizisinde de yaptılar. Akdeniz'i kendi denize haline getirmiş olan adamı haremden çıkmaz, kadın kızın arasında kavga halleden, onu bunun efendim kellesini alan bilmem ne uçkur peşinde bir adam olarak şu tahribata bak, şu namussuzluğa bak. Böyle iş mi olur ya? Gözümüzün içine baka baka hakaret ediyorlar. Ordularla geldiler, bizi bu kadar iktidarımızı, muktedir olduğumuz sahayı bu kadar küçük göstermeye düşmanlar bile muvaffak olamadı. Dikkat etmek lazım dostlar. Yezid'in uyanığı Ali görünür. Ha, eskilerin sözü bu. Dikkat etmek lazım. Dikkatli olmak lazım. Hazreti Ali Efendimiz'i sevmek, yok işte o onun hakkıydı, burada bu olmuştu, yok efendim Ömer şöyle yapmış, sanki Ömer babasının oğlu. Sen Ömer de derken şöyle bir destur al bir kere, şöyle bir kendine gel. 18 yerde, bir rivayette 15 yerde konuştuğu kelam üzerine Allah'ın ayet indirdiği adam Hazreti Ömer. Sonra sen kim oluyorsun ya? Bak Şam'ı işgal ettiği Şia taş üstüne taş koymadı. Orada kabir var, kabir. Hazreti Ali'nin Fatıma annemizden değil, diğer hanımlarından olma çocukları üçü de yan yana yatıyor. Girin bakın, arşivlerde var hala bu mezar taşları. Mezar taşları, üç mezar taşı, Hazreti Ali'nin oğullarının mezar taşları üçü yan yanadır Hazire'de. Bak isimlerine bak. Bekir, Ebu Bekir bin Ali, Ömer bin Ali, Osman bin Ali. Hazreti Ali Efendimiz bir çocuğun ismini Ebu Bekir, bir çocuğun ismini Ömer, bir çocuğun ismini Osman koymuştur. Ne haber? Öyle atmak tutmakla olmuyor. Cahilliğimizde artık öyle bir safhaya geçtik ki cahil olduğumuzu da kabul etmiyoruz. Bizden iyi mi bileceksiniz? Biz bu işin içindeyiz. Aynı Hristiyanların sözüne benziyor bu. Ya İsa'yı bizden mi iyi bileceksiniz? Biz Hristiyanız kardeşim diyor. Allah'ın oğlu diyor ama Hazreti İsa'ya. Şimdi sen aa doğru, siz daha iyi bilirsiniz mi diyeceksin? Yok öyle yaş dava. Musa'sını da İsa'sını da Adem'ini de İbrahim'i de aleyhimüsselatu vesselam hazaratını biz Allah'tan ve peygamberinden öğrendik. Başka ashabını da Ehl-i Beyt'ini de Ali'sini de Veli'sini de Hasen'i de Hüseyin'i de Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain Hazreti Muhammed'den ve bu muhabbete layık olan adamlardan öğrendik. Öyle sen meydanı boş buldun zannetme. Bu iş sen bilmezsin, biz bunun silsilesi var bizde. Biz dededen alırız, babadan alır dersen, şimdi radyoda söyleyemem sizlere ama biz size bunun silsileden gelen adamlarını da karşınıza çıkartırız. İşte bak adamın elinde icazesi var, Hazreti Ali Efendimiz'e kadar gidiyor. Cahil kalmak kadar başa bela yok. Bir adam cahil olur. Fakat öğrenmemek üzere cehalette inat ederse o adamdan her şey beklenir. Allah rızası için şu aşurede sen artık Hüseyin Hüseyin diye ağlarken hakikati Hüseyin'den uzak olan sana bana kendimize ağlayalım diye şöyle bir düşün de o mananın o Hüseyin'i manaya sahip olmak için bu günlerin kıymetini anlamaya gayrette bulun diyorum kendi nefsime en başta. Tamam mı kıymetli dostlar? Şimdi şöyle bir bahis var. Mesnevi maneviden. Allah Teala İnşallah sizlerin de bizlerin de bu günlerini hakkımızda mahsa hayır eylesin. Şu ilk bölümde söylediğim yeri buldum, onu bir okuyayım. Ondan sonra da Mesnevi'den diğer bölümü son bölümde kısaca size arz etmiş olayım. Hepsine de cevap mahiyetinde olacak. 11.462. beyit. Kime göre? Tahirül Mevlevi'nin efendim şerh ettiği nüshaya göre. Şöyle başlıyor. Tamamıyla okuyacağım. Sizler de dinleyiniz. Bir sevgili aşığına dedi ki, yiğidim, sen gurbeti ve seyahat halinde bulunduğun için çok iyi bilirsin. Gezdiğin birçok şehirler var, memleketler var. Onların içinde acaba hangi şehir en güzeli? Sana en güzel, hoş gelen, hoşuna giden şehir hangisi? Aşık cevap verdi. İçinde sevgilimin bulunduğu şehir hepsinden hoştur. Ya. Şimdi Hazreti Pir bunu şöyle anlatıyor. Şahımızın döşemesi nereye yayılmışsa, iğne gözü kadar dar olsa bile bizim için sahra kadar geniştir. Şimdi demek istediğimi anlatabildim mi? Sen Yunus peygamber balığın karnından çıktı da ondan sevindi zannediyorsun. O Allah Teala'nın rızası ve müjdesi kendisine balığın karnından çıkışla iletildi. O müjdeyi, tebşiratı aldı. Yani Allah'la beraber olduğu için neşeye kavuştu. İşte biz bunu anlamıyoruz. Biz o sıkıntının zahiri sıkıntılar olduğunu zannediyoruz. Çünkü kendimiz o zahiri nazariyeye meftunuz, medyunuz. Hep oraya dalmış gidiyoruz. Hatta kendim için konuşuyorum, mahkumuz. Ama iş öyle değil. Ay gibi Yusuf nerede ise orası kuyu dibi olsa bile bizim için cennettir. Şimdi güzel kardeşim, köşklerde, saraylarda yaşa. Zerre kadar sende peygamber muhabbeti varsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun şu anda hay olan ruhundan sana bir müjde erişse, gel şu yanı başında otur dese, sen oranın genişliğine, rutubetine, sıcaklığına, soğukluğuna mı bakarsın? Elbette bakmazsın. Ne demişler? İki gönül bir olunca samanlık bile seyran olur. Dünyevi muhabbetler böyle de. Dünyevi muhabbetler böyle olduğunda hiçbir şikayetin yok. Her türlü sıkıntıya, cefaya, ezaya aklına bile gelmiyor, zevk alıyorsun da. Allah Teala'nın güzelliğini müşahede ve bugünlerde onun rızasını kavuşmanın, onun rızasını tahsil etmenin müjdesini almakla dertlerden kurtulmayı niye birbiriyle bağdaştıramıyorsun diye ruhuma bir soru sorduğumda, esas sıkıntı, esas dert, esas keder, kurtuluş bekleyen hastalıklar, şifa bekleyen hastalıklar zaten dile geliyor. Diyelim, bir ara verelim. Ondan sonra da inşallah sizlerle beraber bir bölüm daha var. Daha evvel kısmen konuştuğumuz bir mesele, onu da böyle bir işin hikayesi, efendim hatırda kalabilecek bir anekdot gibi nakledelim. Zaten üçüncü bölüm biraz daha kısa. Neyse, bekliyorum efendim, üçüncü bölümde inşallah burada olmaya çalışacağım.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet kıymetli dostlar, inşallah tekrar sizlerle beraberiz. Tabii ikinci bölümün sonunda dönmemek üzere kaçmadıysanız, Şimdi kıymetli dostlar, Mesnevi-i Manevi'de daha evvel bildiğiniz fakat bugün biraz daha detaylarıyla vereceğiz ve çok güzel bir cümleyle kıssa tamam oluyor. O yüzden Mesnevi'den bir kıssa olduğunu da hem hatırlamış, böylece hafızınızda yer etmiş olur, bir yerlerde bulunmuş olur ümidiyle müsaadenizle okuyacağım. 10.728. beyitte şöyle bir şey anlatıyor Hazreti Mevlana. Lütfen dinleyelim. Bir emir, yani emir derken bir bey, işte paşa gibi bir insan, bir emir seher vakti hamama gitmek lüzumunu duydu ve kölesine "Sungur, uyan, başını kaldır" dedi. Sungur diye de bir kölesi var. Hani eskiden böyle insanların bir yerleri tutulduğunda, ettiğinde, aslında şu anda da böyle bir adet var. Yani insanlar işte böyle kalktıklarında koşu yapıyorlar, bilmem ne kardiyo vesaire falan, böyle bir buhar vesaire falan alıp güne zinde başlamak ihtiyacı var ya, demek ki bu o zamanlarda da varmış. Sabahleyin hani ben bir böyle gideceğim hamama vesaireye, efendim orada biraz böyle kendime geleceğim diye adamını kaldırmış sabah erken saatinde, sunguru. Hadi sungur, uyan, başını kaldır, efendim hamama gidecek. Onu kaldırmış ve demiş ki, altın ismindeki cariyeden tas, havlu ve kil al da hamama gidelim diye seslendi. Altun isminde, altın isminde de bir cariyesi varmış. Demek ki çok kıymetli. Yani altın denilen cariyeyi de nerede kullanıyor? Hamam işlerinde. Ne demek, demek ki cariye burada? Hani efendisinin, beyinin işte mensubu olduğu, genel müdür de olabilirdi bu mesela. Biz cariye deyince hemen böyle aklımıza türlü türlü şeyler geliyor. Canım, bir insanın genel müdürün işte hizmetini yapan, temizlik, oda temizliğini, elbiselerini ütüleyen birisi de olabilir. Neyse, uzatmayayım sözü. Bu bölüm kısa zaten. Tası, havluyu, kili al. Kil ne? Eskiden tabi sabun yerine kil kullanılıyor. Aslında şimdi de kullanılıyor. O birçok yaptığınız o deterjan vesaire falan dediğiniz şeylerin aslı, ben çocukluğumda hatırlıyorum, İsmini vermeyeceğim, büyük bir temizlik firmasının sondaj için Safaköy'de kuyusunu açmaya gitmiştik. Bir jeofizik ekibinde şey yapıyordum, büroda falan kalıyordum, bazen de sahaya çıkıyordum lisede okurken. Yazın öyle bir iş bulmuştum kendime, efendim. Ya bir baktım ki o yerde bir sürü kil, böyle yığınla toprak atmışlar. Bu kazı mı yapılıyor falan? Yok dediler, bu ham maddesi. Bununla üretiyoruz biz o çamaşır deterjanlarını, bulaşık deterjanları o zaman yoktu. Ama çamaşır deterjanları bununla üretiyoruz dediler. Kil alıyorlar, killi, efendim, sabun kıvamında kiri akıtıyorlar. Sungur o anda tası ile iyi bir hamam takımı aldı, beyle beraber yola çıktı. Yolda bir mescit vardı. Orada okunan ezanın sesi Sungur'un kulağına geldi. Tabii şimdi nerede böyle her yerde, her bir köşede cami? Eskiden güzel böyle teferruatlı, müştemilatlı, efendim, cami bulmak öyle çok kolay değil demek ki. Bakıyor, güzel bir hoş sada ve ezan-ı Muhammedi okunuyor. Sungur hemen tabi gözü namazda olunca adamın kulağı ezanda olur. Yani onun da hemen kulağına o ezan sesi geldi. Efendim, Sungur namaza çok düşkündü diyor Hazreti Pir. Yani o emirin yanındaki hizmette olan, ismi Sungur olan zat namaza pek düşkündü. Dedi ki, ey benim kölesine irtifat eden, her zaman hoş tutan beyim, sen şu dükkanda birazcık otur, sabret de ben de mescide gireyim. Seni zaten burada şimdi çarşıya indik, alışverişim falan var. Hazır böyleyken ezan da okunuyor, ben de mescide gideyim. Ondan sonra orada duamı yapayım, ihlasla, efendim, duamı, tesbihatımı yapayım dedi. Vaktaki imam ve cemaat namaz ve dualarını bitirip dışarıya çıktılar. O da şimdi dükkanda ya. Sungur mescitte kuşluk vaktine kadar oturdu. Hemen sabah namazından çıkmadı. Şimdi beyi de dışarıda bekliyor. Bir müddet onu bekledi. En sonunda baktı ki mescidin içerisinde oturuyor. Dışarıdan ona seslendi. Ey Sungur, niye çıkmıyorsun ya? Sungur da dedi ki, benim marifetli efendim beni bırakmıyor. Cevap olarak böyle söylüyor, marifetli efendi. Hatta Farsça metinde zufunun diyor. Zu Arapça bir edattır aslında. Farsçada da kullanıyor ama hani Farsça'da kullanılışı zufunun şeklinde, Arapça'da kullanıldığı zülfünun şeklinde böyle bir geçişler olmuş. Komşular tabii, gayet normal. Fen sahibi de demek, yani Allah Teala'dan bahsediyor aslında, ileride onu anlayacağız. Sungur diyor ki dışarıdaki beyine, o kadar güzel çeşitlerle, farklı farklı lezzetlerle, farklı farklı tecellilerle öyle güzel kulunu bağlar ki o Allah. O yüzden diyor ki, marifetli efendim beni bırakmıyor. Marifetli, yani bir zevk alıyorum, o zevki bırakıyorum, başka bir zevk, oradan alıyorum başka bir zevk, beni bırakmıyor dedi. Ey münevver beyim, biraz daha sabret, şimdi geliyorum. Seni bekletmekte olduğumu farkındayım yani. Sen bekliyorsun beni. O yüzden unutmadım, biraz daha bekle. Dışarıdaki adam tekrar sesleniyor. Hatta diyor ki 7 defa seslendi ve bekledi. Nihayet Sungur'un bahanesinden aciz kaldı. Sungur hep diyordu ki, ne yapayım, beni dışarı salmıyorlar, beni göndermiyorlar, buradaki beni tutuyor. Bir duydu, iki duydu, üç duydu. En sonunda adam dedi ki, yahu seni kim dışarı salmıyor be kardeşim? Ben görüyorum işte, dışarı çıkabilirsin. Seni tutan ne? Sungur da ona cevap verdi. Dedi ki, seni içeri almayanlar beni dışarı salmıyor. Bak sen sabahın köründe kalktın. Burada bu iş için, hamama gitmek için hazırlık yaptın. Kolay iş midir bu ya? Hani bir abdest almak hiç öyle teferruatlı değildir. Ama hamama gitmek, takım alacaksın, bilmem ne, narini alacaksın, sabun alacaksın. Bütün çeyizini sabah sabah döşedin. Daha kuşlar bile uçmadan sen çıktın dışarıya. Ben ezan sesini duydum, mescide koştum. Sen hamama gitmek için dışarı çıktın. Bir hadis meali de var bu hususta da, şimdi vakitler, onu burada zikretmeyeceğim. Hani hamamlara müptela kılınmakla, mescitlerden zevk almakla ilgili bir hadisi şerifte vardır. Seni bak deminden beri dışarıdan konuşuyorsun, içeri giremedin. Kim seni içeri almıyor? Sen bunu sor diyor. Beni kimin dışarı çıkartmadığına, kimin müsaade etmediğine, nasıl böyle dinle uğraşıyor, nasıl secde ediyor, nasıl ibadet ediyor diye sen beni sorgulayacağına, sen niye gidemiyorsun, bir onu sorgulasana. Sen niye içeri giremiyorsun? Onu isteyenlere kabul eden Hazreti Allah'tır. Onu istemeyenlere mani ve dafi olan Hazreti Allah'tır. İkisini de çok güzel yapar. Hazreti Allah'tır. Zülfünundur o. Balıkları denizin içerisinde tutar, dışarıya çıkmasını müsaade etmez. Ama denizin dışından da içeriye bir şey girmesine müsaade etmez. Ya boğar onu, kendi içinde kendisine dönüştürür, ya da bir müddet orada tutar, onu karaya püskürtür. Denizde öyle değil midir? Ya. Şimdi şöyle bir söz var, bununla tamam edelim. Kendini unutursan seni yad ederler. Kendini unutursan seni yad ederler. Biz eskiden konuşarak gündemde olan toplum değildik. İnsanlarımız öyle değildi. Sükunetle ve sekinetle yerini koruyabilen, o şekilde itibarını kazanan insanlardık. O zaman güzel insandık biz. Sen kendi benliğinden geçersen, sen kendi hırslarından geçersen, o zaman güzel bir şekilde yad edilirsin, güzel insan olursun. Ya diyor, benim diyor İmam-ı Azam'dan ne eksikliğim var? Abdülkadir Geylani'de adamdı. Benim gibi Cüneyd-i Bağdadi'de bir herifti diyor utanmadan. Onlar kendilerini unutup Allah'la meşgul oldular. O yüzden de istesen de istemesen de Allah onları hep hayırla yad edecek. Senin gibi hezereleri hiçbir zaman da yadı güzel olmayacak. Hep başkalarıyla anılacak. Ali Muhammed salatü selamlarla anılıyor. Yezid'de nasıl anılıyor, hatta ismi bile geçmiyor. Kendini unutursan seni yad ederler. Söze bak şimdi. Kul olursan seni azat ederler. Allah Teala ona kullukla hürriyeti, hakiki hürriyeti bulmayı bizlere nasip eylesin ve selam. Allah'a emanet olunuz. Gününüz geceniz hayır olsun. İnşallah hayır dualarınız kabul olsun. Cenab-ı Hak bu günler hürmetine vatanımıza, milletimize hırsla insanları birbirine düşüren, insanların kanını rahatlıkla içmeyi kendilerinde hak gören güruhun şerrinden hem bu zamanda hem gelecek zürriyetlerimizde ve nesillerimizde efendim onların tasallutundan bizleri muhafaza eylesin, göstermesin. Hem de bizleri Hüseyin-i Meşrep olarak her türlü iftiraya, her türlü hileye, kumpasa, bilmem neye maruz kalsak da hak ve hakikat etrafında abide gibi sapasağlam duran ve muzaffer ve muvaffak olunan zümreden eylesin inşallah. Allah'a emanet olunuz ve selam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.